Ayrım 13.
Böylece 24 Temmuz 1908'de Hürriyet, ikinci meşrutiyet ilan edilmiştir. İttihat ve Terakki bu şekilde özgürlük savaşımında büyük bir adımın atılmasını sağlamış, bir gecede Osmanlı kamuoyu tarafından cemiyet-i mukaddese olarak nitelenmeye başlanmıştır. İstanbul, Manastır, Selanik ve ülkenin diğer yörelerinde özgürlük ve meşrutiyet büyük şölenlerle kutlanmıştır. Gösteri ve nümayişler aylarca sürmüştür. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin öncülüğünde yaşama geçen bu hürriyet hareketi, 1789 Fransız devriminden büyük ölçüde esinlenmiştir. Nitekim Selanik'te bu mutlu olay şenliklerle kutlanırken, Beyaz Kule kahvesinde oturan Naki Bey, coşarak çalmakta olan orkestrayı susturmuş ve gür sesiyle "Maestro, çal Marseillaise'i" demiştir. Marseillaise'in nameleri arasında orada bulunanlar hürriyetin tadını ilk kez coşkuyla çıkarmışlardır. Gerçekten hürriyete baş koyan cemiyetin üyeleri Türk Jacobenleriydi. 3. Meclis-i Mebusan'ın açılışı. Kanuni Esasi'nin yürürlüğe girdiği tüm vilayetlere livaları milletvekili seçimleri yapılmasına ilişkin emirlerin gönderildiği Temmuz ve Ağustos 1908 günlerinin coşkusu haftalarca sürdü. Fakat böylesine büyük coşkulara karşın cemiyetin salt özgürlük vadeden söylevlerinden başka somut girişimler pek ağır gelişmekteydi. Gerçi 24 Temmuz'u izleyen günlerde büyük bir grev dalgası, nicel olarak büyük olmasa da Osmanlı işçilerinin kendi hakları doğrultusunda savaşın vermeye kararlı olduklarını göstermekteydi. 1908 grevleri diye bilinen hareketlere Selanik'teki Alatini Un Fabrikası'nın işçilerinden İzmir-Aydın Demiryolu, Anadolu Demiryolu ve Tramvay Şirketi işçilerine kadar yaklaşık 30 iş yerinin işçileri katılmıştı. Diğer yandan basın üzerindeki sansür kalkmış, sınırsız diyebileceğimiz bir basın özgürlüğü ortaya çıkmıştı. Hürriyetin ilanından sonraki haftalarda somut örnekleriyle ortaya çıkan bu olaylara karşın hükümet katında belli bir heyecan ve acelecilik görülmüyordu. Sadrazam olan Küçük Sait Paşa ve diğer hükümet üyelerinin değil cemiyete, meşruti yönetime bile yakınlıkları kuşkuluydu. Unutulmaması gerekiyordu ki, başta Abdülhamit olmak üzere hükümette görev alan ya da almayan bütün yöneticilerin özgürlük, meclis ve meşrutiyet konusunda geride bırakılan yıllardaki tavırları biliniyordu. Bu konum cemiyet içinde tehlikeliydi. Nitekim ilk Bakanlar Kurulu kararında cemiyetin fesi bile istenmişti. Bu durumda Selanik'teki Merkezi Umumi'den bir grubun İstanbul'a hemen gitmesi şart olmuştu. 5 Ağustos 1908 tarihli 21 Temmuz 1324 Tanin'de 4. sayfanın 1. sütununda şu haberi okumaktayız. Tanin İdarehanesine Osmanlı İT İttihat ve Terakki Cemiyeti mülk ve millete kanuni esasiyi bahşettirmiştir. Kanun-u meskurdan tamamiyle yararlanmayı muazzez ve mukaddes bir maksat olarak takip eylemekte olan bugünkü hükümetin cemiyetin mukaddes amacını bütünüyle kavrayamadığını görmekteyiz. Hükümet-i hazıra ile vatanın ve milletin hizmetinde olan cemiyet arasında karşılıklı güvenin tesisi için cemiyet üyelerinden Erkan-ı Harp Binbaşısı Hakkı Hafız Bey ile Necip, Talat, Rahmi ve Hüseyin Beylerden mürettep bir özel heyet İstanbul'a hareket etmiştir. 19 Temmuz 1324 Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Selanik Merkezi. Bu ağdalı bildirinin arkasında söylenmek istenen mevcut Sait Paşa hükümetinin cemiyetin amaçları doğrultusunda çalışmadığı, cemiyetin kanuni esasiyi ulusa armağan eden bir kuruluş olarak onu savunmaya kararlı bulunduğu, toplumun refahı için alınması gereken tüm tedbirleri denetleyeceği, açıkçası meşrutiyeti ve yeni düzeni savunacağının belirtilmesidir. Gazetenin 4. sayfasında yer alan ve bizim bir bölümünü aldığımız bu bildiri Sait Paşa hükümetine meydan okumaktadır. Sadrazam Küçük Sait Paşa, korkulan, hiçbir dostu olmayan, son dönem Osmanlı politikacılarının içinde önde gelen biridir. Nitekim İT'de gelecekteki iktidar yolunda zaman zaman kendisinden yararlanmıştır. Merkezi Umumi'den adının belirtilmesini istemeyen bir yetkili İbnül Emine Mahmut Kemal bu konuşmayla ilgili şu bilgiyi vermiştir. İstanbul'a geldiğimiz gün Bab Ali'ye giderek Sayit Paşa'ya mülaki olduk. O sırada yanında Hariciye Nazırı Tevfik Paşa vardı. Bizi ona tanıtırken zannederim kendisine itimat edersiniz sözünü sarf etti. Bu sözüyle onun yanında serbestçe konuşulabileceğine işaret etmek istiyordu. Sonra kendisine mahsus itidal ile her birimizle ayrı ayrı konuşmaya başladı ve birçok soru sordu. Kabinenin teşkilinde Şeyhülislam ile Harbiye ve Bahriye nazırlarının padişah tarafından seçilmesine değinerek bunların seçiminin padişaha ait olduğunu ileri sürdü. Biz bunu uygun bulmadığımızı söyledik. Bize cevap vermeye çalıştı. Nihayet bu görüşü meşrutiyete muhalif gördüğümüzü kesin olarak söyleyince bu konuya devam etmedi. Biz Meclis-i Mebusa'nın açılmasında ve milletvekillerinin seçilmesinde yeterince aceleci davranılmadığından şikayet ettik. O, kusurumuz yoktur, çalışılıyor. Fakat işin zamana muhtaç olduğunu takdir edersiniz, dedi. Daha birçok sözden sonra ayrıldık. Bu buluşma Sayit Paşa'ya cemiyetin gücü hakkında bir fikir vermişti. Özellikle karşısındakilerin cesur, pervasız konuşma tarzı paşanın alışa geldiği bir üslup değildi. Bir yandan padişahın meşrutiyete rağmen eski müstebit tutumunu sürdürme arzusu, diğer yandan cemiyetin iktidara ortak olma kararlılığı arasında kendine has dengeleri kuramayacağını anlayan Sayit Paşa, görüşmenin yapılmasından birkaç gün sonra istifa etti. Yerine yaşlı İngiliz yanlısı Kamil Paşa atandı. Cemiyet Kamil Paşa'ya da güvenilemeyeceğini biliyordu. Ama onunla hesaplaşmasını Meclis-i Mebusan'da yapacaktır. 1908'den sonra cemiyete yönelik muhalefet de yükselmeye başladı. Eski Jön Türklerin yurda dönmeleri, cemiyetin bunların önemli bir bölümüne yakın bakmaması muhalefetin ilk nüvesini oluşturdu. Prens Sabahattin, Mizancı Murat, Said-i Kürdi, Nursi bunların önde gelenleriydi. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte bütün ülkede esen özgürlük havasının ilk somut sonuçları grev dalgası ile kadın hareketinin başlaması olmuştur. Başta Halide Edip adı var hanım olmak üzere basında kadın hak ve özgürlüklerinin savunusunu yapan yazılar çıkmış, bu arada o güne kadar görülmeyen kadın erkek birlikte alışverişe çıkma gibi eğilimler artmıştır. Cemiyetin nispeten laik tutumu, kadın hareketinin yükselmesi, gerici olaylarında görülmesine neden olmuştur. Bunlardan ikisi özellikle önemlidir. Birinci olayda Halıcılar Camii müezzini Kör Ali, yetkisi olmadığı halde Fatih Camii'nde meşrutiyet aleyhine konuşmalar yapmış, daha sonra da 7 Ekim'de peşine cemaatten bazılarını da takarak Yıldız Sarayı'na yürümüştür. Kör Ali Hoca'nın yanında işsiz güçsüz takımından yaklaşık 50-60 kişi bulunmaktaydı. Kör Ali isteklerini şöyle sıralamıştı. Padişahım, çobansız sürü olmaz, şeriat emrediyor, meyhaneler kapanmalı. İslam kadınları açık saçık sokaklarda gezmemeli, resim çektirmemeli, tiyatrolar kapanmalı. Bu olayın daha üst düzeyde bazı kişilerin kışkırtması olup olmadığı ise hiçbir zaman belli olmadı. Gene 7 Ekim'de Üsküdar'da Yeni Cami'nin imam vekili Abdülkadir de bazı kişileri peşine takarak Karagöz ve tiyatro salonlarını basmış, perde ve sahneleri tahrip etmişti. Bu iki olay içten içe bir gerici direnişin varlığını gösteriyordu. Diğer yandan Beşiktaş'ta bir Müslüman kızın bir Rum delikanlıya kaçması da çeşitli olayların çıkmasına neden olmuştu. 1908 Temmuz'undan sonra muhalefetin hızla yükselmesi ve basının tutumu cemiyetin otoriter demokrasi diyebileceğimiz bir tutumun içine girmesi sonucunu verdi. O günlerde Osmanlı İmparatorluğunu hedef alan dış dinamikler de İttihat ve Terakki'yi böyle bir tutuma doğru sürüklemekteydi. Avusturya Macaristan'ın bir oldu bitti ile Bosna Hersey'i ilhak etmesi, diğer yandan Bulgaristan'ın Sudan bir bahane ile bağımsızlığını ilan etmesi, hürriyetin ilk anlarındaki en şaşırtıcı gelişmeler olmuştur. Bu durum Osmanlı İmparatorluğunun iç birliğinin korunmasının ne derece önemli olduğunu ortaya koymuştur. İttihat ve terakki açısından bu birliği sağlayacak tek öge Osmanlılık bilincinin yerleştirilmesiydi. Ne var ki seçim kampanyası boyunca imparatorluk içerisindeki azınlıklar bir nevi bağımsızlık propagandası yapmışlardır. Bu doğrultudaki eğilimler seçim süreci içerisinde öylesine güçlendi ki, Hüseyin Cahit Bey Tani'ne yazdığı Millet-i Hakime başlıklı yazısıyla duruma yeni bir boyut getirmek zorunda kaldı. Bu yazıda Osmanlı İmparatorluğu'nun yapısı içerisinde çeşitli etnik gruplara bağlı halklar olmasına rağmen bu imparatorluğu kuran, onun yaşaması için kanını veren Anadolu kökenli Türklerdir. Yani Türkler imparatorluğun içerisinde bir millet-i hakimedir düşüncesi vurgulanıyordu. Yazının yayınlanmasından sonra seçim tartışmaları bu yöne çekildi. Muhalefetin ve ayrılıkçı ulusal hareketlerin tüm çabalarına karşın cemiyetin halk nezdindeki saygınlığı sürüyordu. Nitekim seçimleri büyük bir çoğunlukla İttihat ve Terakki'nin yani cemiyetin adayları kazandı. Seçim kampanyasının sonlarına doğru İttihat ve Terakki ile karşıtları arasındaki söz düellosu çok sertleşti ve beklenmeyen boyutlara ulaştı. 10 Aralık 1908'de Tanin gazetesinin birinci sayfasında İstanbul seçimlerine ilişkin haberlerle birlikte şu alıntıya da rastlamaktayız. Şura-i Ümmet'in dünya sayısında yayınlanan bir yazıyı aynen veriyoruz. İsminden utanan adamlar. Zulmette teneffüs eder, sefalette canlanır. İstifadesini sefalette arayan bir takım mahlukat-ı sefile vardır ki tesadüf edebildikleri acizeyi zehirlemek için karanlıklarda gezerler. Ziyaya, nura karşı gelince hemen kabuklarına çekilirler. Bu fezaili insaniye haydutlarının cemiyetin en süfli tabakalarında zeminleri vardır ki oradan kendilerini bizar ettiği için namusa tecavüz ederler. İşte her faziletten mahrum, mahrum oldukları her fazilete düşman olan bu haşerat, cemiyetimiz ile müntehibi saniler aleyhine bir takım imzasız beyannamelerle mektuplar neşir ve tevzi etmektedirler. Bunlar her şeyi tayin ederler, yalnız hüviyetlerini tayin edemezler. Fakat bu isminden utanan adamlar emin olsunlar ki kendilerinin kimden, maksatlarının nelerden ibaret olduğu cemiyetimizce meçhul değildir. O veçiyle birbirinden deniyi olan nam ve meramları yakında gazetelerde millete teşhir edilecektir. Bu haberlerden de anlaşılacağı gibi iş bir takım imzasız mektup ve bildirilerle cemiyetin suçlanmasına kadar varmıştır. İstanbul Milletvekili seçimi 11 Aralık 1908 Cuma günü yapılmıştır. Cemiyetin adayları 503-340 arasındaki oylarla milletvekili seçilmişlerdir. Muhalefetten ise en fazla oyu alanlar Mithat Paşazade Ali Haydar Bey 67, Ali Kemal Bey 64, Sadrazam Kamil Paşa 18, Mizancı M. Murat Bey 16, Prens Sabahattin 18'dir. Sadrazam Kamil Paşa'nın çok düşük bir oy alması dikkati çekmektedir. Böylece cemiyet daha seçim aşamasında bile Sadrazam'a karşı olduğunu bu tavrıyla açıklamıştı. Meclis-i Mebusan 17 Aralık 1908'de açıldı. Bütün gazeteler törenin ayrıntılarını yazdılar ve ulusu kutladılar. Örneğin, Tanin'de başyazının üstünde çerçeve içerisinde şu not görülmekteydi. Ulusal bayramı kutlarız. Bunca senedir hasretini çektiğimiz bu ulusal bayrama kavuşmaktan kaynaklanan sevinçle bütün vatandaşlarımızı tebrik ederiz. Abdülhamit, Ihlamur, Nişantaşı, Beyoğlu, Unkapanı, Şehzadebaşı ve Divan yolunu izleyerek Meclis-i Mebusan'a geldi. Alaturka saatle 8'de Borazanlar Teşrif-i Hümayun'u haber verdiler. Ayasofya meydanında Mızıka İmabey'in Hamidiye Marşı'nı çalarak kendisini karşıladı. Padişah locasına girdikten sonra salonda bulunanları selamladı. Bunu Başkatip Cevat Bey'in Nutku Hümayun'u okuması izledi. Nutuk tam 12 dakika sürdü. Böylece Meclis-i Mebusan çalışmalarına başladı. 4. Karşı devrim. Meclisin açılmasından sonra İttihat ve Terakki şöyle bir ikilemle karşı karşıya kaldı. Cemiyetin milletvekilleri çoğunluğuna sahip olmasına karşın hükümet içerisinde bir temsilcisi yoktu. Yani parlamenter bir düzende iktidara sahip olacak ekseriyeti bulduğu halde fiilen iktidara ortak bile değildi. Bu durumda Kamil Paşa'nın sadaretten düşürülmesi, böylece İttihat ve Terakki'nin siyasal yaşam içerisinde başat güç olacağının kanıtlanması gerekiyordu. İttihat ve Terakki Kamil Paşa'yı hedef alırken o da cemiyeti aşağılayıcı bir tutumun içine girmişti. Meclis-i Mebusan'a devam etmiyor, hükümete ilişkin sorulara yanıt vermiyordu. İttihat ve Terakki ile Kamil Paşa'nın sürtüşmesini somutlaştıran ilk olay, Hakkı Paşa'nın Marif Nezaretinden Dahiliye Nezaretine getirilmesi nedeniyle çıkmıştır. Bu tayin üzerine Selanik'teki Merkez-i Umumi Sadaret'e şu telgrafı gönderir. Şu sırada hükümetin iç işlerindeki tutumu çok önemli olup, bu vekaletin güçlü bir kişiye verilmesi lüzumlu görüldüğünden eski sadrazamlardan Ferit Avlonyalı Paşa'nın dahiliye nezaretine atanması gerekli bulunduğu gibi, Hakkı Paşa'nın marif nezaretinde kalması muvafık mülahaza olmakla. Görüldüğü gibi cemiyet Kamil Paşa'nın yaptığı bir atamaya müdahale etmeyi düşünebilmektedir. Sadrazama cemiyetin gönderdiği bir başka arıza da 25 Ekim 1908 tarihlidir. Bu arızada şu düşünceye yer verilmiştir. Halkın en fazla hoşuna gidecek konu memurların iyi seçimi ve eskiden beri zalimane bir biçimde memuriyetlerini icra edenlerin işten el çektirilmesiydi. Oysa dahiliye nezaretini işgal eden Hakkı Paşa memur seçiminde çok yanlış davrandığı gibi bu konudaki şikayetler de çok yoğundur. Dış işlerinden zerre kadar vukuf ve behresi olmadığı anlaşılan Tevfik Paşa'nın bu bakanlığı ülkenin çıkarları doğrultusunda yönetmekten aciz olduğuna kamuoyunun inancı tamdır. Diğer yandan Zaptiye Nazırı Sami Paşa'nın da değiştirilmesi istenmiş, Ankara Valisi Nuri Bey'in İçişleri Bakanlığı'na, Posta Telgraf Nazırı Galip Bey'in de Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi zorunluluğu vurgulanmıştır. Cemiyetin yukarıda birkaç örneğini gördüğümüz tavırlarına karşı Kamil Paşa'nın da cemiyeti ve özellikle Meclis-i Mebusan'ı hedef alan iki hareketini görmekteyiz. Bunlardan birincisi Meclis Başkanı Ahmet Rıza Bey'e ula evveli rütbesinin verilmesini önermesidir. Bu bir çeşit iyi niyet gösterisi arkasına saklanan küçültücü bir davranıştır. Çünkü bu yolla meclis ula evveli rütbesiyle eşitlenmek istenmektedir. Ahmet Rıza Bey bu öneriyi reddetmiştir. İkinci olay ise Kamil Paşa'nın evrakı arasında bulunmuş olan şu yazıdır. Anayasanın 10. maddesinde kişinin özgürlüğü her türlü taarruzdan masumdur. Hiç kimse kanunun tayin ettiği neden ve şekilden başka bir bahane ile cezalandırılamaz kaydı bulunduğu gibi, 22. maddesinde de herkesin konutu taarruzdan masumdur. Yasanın belirlediklerinin dışında hiçbir nedenle hükümet tarafından kimsenin konutuna cebren girilemez denildiği halde cemiyet mensupları eski bakanlardan ve memurlardan bazılarını hatta Ermeni patriğini cebren meskenlerinden alıp harbiye ve zaptiye nezaretlerinde hapsetmişlerdir. Bundan böyle benzeri hareketlerden kaçınılması gereği beyan ve ihtar olunur. Bu yazı cemiyetin en güçlü yanına yönelik bir tehditti. İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleri de bu tehdidin boyutunu anlamışlardı. İttihat ve Terakki ayağına kadar gelen bu fırsatı kaçırmadı. Kamil Paşa'nın dış politika açısından başta İngiltere olmak üzere büyük devletlere karşı sürekli boyun eğen tutumu, seçimler sırasında ayrılıkçı eğilimleri daha bir ortaya çıkan azınlıklara yakın oluşu, oğlu Sait Paşa'nın yapmış olduğu suistimaller, nihayet Meclis-i Mebusan'ı ikinci plana itme çabaları, İttihat Terakki'nin sözcüleri tarafından ayrıntılı bir biçimde sergilendi. Sonuçta Tanim Başyazarı ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Cahit Bey tarafından meclise bir gen soru önergesi verildi. Bu önergede aynen şunlar yazılıydı. Meclis-i Mebusan Riyasetine Reis Beyefendi, Dahili Nizamname'nin 29. maddesi gereğince Sadrazam Devletlu Kamil Paşa Hazretlerinden dahili ve harici politikamız hakkında istihsaatta bulunmak isterim. Meşrutiyetin ilanından iki hafta sonra iktidara gelen Sadrazam Paşa Hazretleri şimdiye kadar takip ettikleri dahili ve harici politikaya dair beyanatta bulunmadığı gibi meşrutiyetin kurallarına uymayan bazı hareketlerin meydana geldiği de söyleniyor. Diğer taraftan Bulgaristan ve Avusturya Macaristan ile mevcut olan ihtilafın bugünkü durumu hakkında açık bir bilgi bulunmadığı halde ortada bir Girit meselesi mevcut olduğu, Girit'in Yunanistan'a ilhakının bir oldu bitti haline gelmek üzere bulunduğu cihetle artık geleceğine sahip olan millet muvacihesinde bu noktaların tenviri için Sadrazam Paşa Hazretlerinden istihsaatta bulunması zorunludur. Bundan dolayı yüksek makamınızca kendilerine davet yazılmak üzere önerimin genel kurulda okunmasını rica ederim. İstanbul Milletvekili Hüseyin Cahit. Bu önergenin verilmesinden sonra İT'nin Kamil Paşa'ya yönelik eleştirileri artar. Tanim ve Hüseyin Cahit Bey bu konuda başı çekmektedir. 31 Aralık tarihli Tani'nin baş yazısında Kamil Paşa politikası başlığı altında sadrazama ağır hücumlarda bulunulmuştur. Aynı günkü gazetede yer alan şu haberde manidardır. Mebusan şimdiki haliyle kurulmuş bir makinedir. Bu makine işlemek için hükümet tarafından bir teşebbüs ister. Hükümet meclise müzakere edilecek, mevat verirse meclis işleyecektir. Vermezse böyle beyhude vakit geçirir. Bu haber Sadrazam Kamil Paşa'nın meşrutiyetin ana ilkelerini göz ardı ederek meclisi çalıştırmadığını ortaya koyan bir üslupta kaleme alınmıştır. 13 Ocak 1909 günü Kamil Paşa Gensor önergesini yanıtlamıştır. Mecliste o gün yapılan tartışmaların kesin bir sonuca varması mümkün değildi. Nitekim de yapılan oylama sonucunun hükümete güven oyu olarak ele alınıp alınmayacağı da tartışılmıştır. Sonuçta dağ fare doğurmuş ve Kamil Paşa güven oyu almış olarak kabul edilmiştir. Daha sonraki Meclis-i Mebusan toplantısında Selanik'ten gelen meşrutiyetin korunması için bir güvence kabul edilen avcı taburlarının geri gönderilecekleri söylentileri üzerine Kamil Paşa'nın gelip açıklama yapması istenir. Paşa iki elçi ile olan randevusunu bahane ederek davete gelmez. Bu kere meclis onun gıyabında güven oyuna başvurarak 8 oya karşı 198 oyla Kamil Paşa'ya güvensizliğini bildirir. Olayın bundan sonraki gelişimini Mabey'in başkatibi Cevat Bey şöyle anlatmaktadır. O gece güneş batışından 3 saat sonra Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey ve 2. Reisi Talat Bey daireye gelerek Mührü Hümayun'un derhal Kamil Paşa'dan alınarak padişahın atayacağı birine verilmesini istediler. Bunun üzerine Kürena'dan Rıfat Bey Kamil Paşa'ya gönderilerek mühür istenmiştir. Kamil Paşa mührü vermeyerek ertesi sabah bizzat kendisinin getireceğini söylemiştir. Bu adetten olmadığı için mühür o gece Kamil Paşa'dan alınmış ve yerine Hüseyin Hilmi Paşa tayin olunmuştur.